Ayrım 6.
San Francisco'nun en önemli sosyal olayıydı opera açılışı. Liz ve Bernie de bunu özel localarından izleyeceklerdi. Bernie, Liz'in şık bir giysisi olmadığını biliyordu ve onun açılış gecesinde harikulade görünmesini istiyordu. Mağazanın bana sağladığı avantajlardan yararlanmaya başlamalıyız artık sevgilim. Haftada 7 gün çalışmanın insana sağladığı bazı şeyler olmalı. Gerçi hiçbir şey bedava değildi. Ancak müthiş bir indirim yapılabiliyordu ve Bernie bunu ilk kez Liz için kullanıyor olmaktan haz duyuyordum. Liz mağazaya gitti ve düzinelerce baktıktan sonra Bernie'nin çok tuttuğu bir İtalyan stilistin konyak rengi, zengin dökümlü, altın boncuklarla süslü bir elbisesinde karar kıldı. Ayrıca elbisenin üzerinde bazı değerli taşlardan yapılmış süsler de vardı. Liz, önceleri elbisenin fazlasıyla süslü olduğunu düşünmüştü ama üstüne giydikten sonra ne kadar güzel durduğunun farkına vardı. Elbisenin kesimi Rönesans dönemi giysilerini hatırlatıyordu. Cömert dekoltesi, büyük ve geniş kolları, yerleri süpüren eteğiyle çok güzeldi. Liz soyunma odasında şöyle bir yürüdüğünde kendini eski zaman kraliçeleri gibi hissetti. Saçını düzeltirken kıkırdadı. Birden soyunma odasının kapısının açık olduğunu hissedip arkasında tanıdık bir ses duyunca irkildi. Bir şey bulabildin mi? Liz'in üzerindeki elbiseyi görünce Bernie'nin gözleri ışıldamıştı. Bu elbiseyi İtalya'dan geldiği gün görmüştü. Opera koleksiyonunun en pahalı parçalarından biriydi ve mağazadaki herkesin çok ilgisini çekmişti. Liz'in zarafeti Bernie'yi hayran bırakmıştı. Liz, stilist seni bu elbisenin içinde görmeliydi. Satıcı kız Bernie'ye gülümsedi. Bernie Liz'i öptüğünde ellerinin altındaki yumuşacık kumaşı hissetmişti. Satıcı kız, ah bakmam gereken bir şeyler var. Bu elbiseye uygun bir ayakkabı bulmalıyım diyerek odadan dışarı çıktı. İşini iyi biliyordu. Her zaman kibar ve işinde başarılıydı. Gerçekten beğendin mi bunu? Dedi Liz Bernie'ye hafifçe dönerek. Gözleri elbisesinin üzerindeki boncuklar gibi parlıyordu. Kahkahası da gümüş çanların sesine benziyordu. Bernie, Liz'e baktıkça kalbinin sıkıştığını hissediyor ve onu operanın açılış gecesinde görmek için sabırsızlanıyordu. Sonunda bir öpücükle Liz'in dudaklarını kapadı ve soyunma odasının kapısına doğru yürüdü. Bir omzun üzerinden Liz'e döndü. Gidip bu elbiseye uygun bir ayakkabı bak sevgilim. İşin bittiğinde de büroma gel. Birlikte öğlen yemeğine gideriz. Bu arada satıcı kız kolunda birçok elbiseyle birlikte soyunma odasına geri dönmüştü. Ama Liz artık başka bir elbise daha denemeyi kesin bir tavırla reddetti ve elbisesine uygun bir ayakkabı aramaya razı oldu. Sonunda üzeri taşlarla süslü güzel bir gece ayakkabısı buldular. Elbisesi ve ayakkabısı kusursuz bir uyum içindeydi. Liz Berlin'e mağazadan çıkarken muzaffer bir eda ile ayakkabılarından söz ediyor, elbisesini ne kadar sevdiğini anlatıyordu. Bernie onu bu kadar şımartmalıydı ona göre. Tradervich'in oraya kol kola yürüdüler ve uzun bir öğle yemeği yediler. Bütün öğleden sonrayı birbirlerine takılarak ve bol bol gülerek geçirdikten sonra Bernie saat 3'e doğru Liz'i istemeye istemeye bıraktı. Liz'in bir arkadaşına uğrayıp Jane'i alması gerekiyordu. Okul başlamadan önce ikisi de özgürlüklerinin tadını doya doya çıkarıyorlardı. Ertesi pazartesi okul açılacağından sadece birkaç günleri kalmıştı bunun için. Operanın açılış gecesi o sıralar Liz'in hayatının en önemli konusuydu. Cuma günü öğleden sonra giderek saçlarını tarattı, ellerine manikür yaptırdı ve saat 6'ya doğru Bernie'nin aldığı sihirli elbisenin içine girdi. Fermuarını dikkatle çekti ve durup hayretle kendini seyretti. Saçları arkaya taranıp kalın dokunmuş altın bir filenin içine toplanmıştı. Ayakkabıları elbisenin ağır kadife kıvrımlarının arasından hafifçe görünüyordu. Önce kapı zilinin sesini duydu. Sonra da yatak odasının kapısında Bernie'yi gördü. Aman tanrım Liz! Daha fazlasını söyleyemedi ve genç kadının makyajını bozmamak için onu dikkatlice öptü. Çok güzelsin. Jane kapıdan onları izliyordu. Annesini bu kadar güzel görmek Jane'i bir bakıma çok mutlu ediyordu ama diğer yandan Bernie'ye ve Liz'i birbirlerine bu kadar yakın görmekten tedirgin oluyordu. Tao Gölü'nden döndüklerinden beri Liz bu konuda Jane'le konuşmanın gerektiğinin farkındaydı. Öyle ya, Jane'e evlenmelerine karşı çıkarsa ne yapacaklardı? Liz, kızının Bernie'den hoşlandığını biliyordu ama bu yeterli değildi. Bazı zamanlar Jane, Bernie'yi annesinden daha yakın bir arkadaşı yerine koyuyordu. İyi geceler sevgilim, diyerek kızını öpmek istedi. Ama Jane, kızgın gözlerle arkasını döndü ve Bernie ile de konuşmayı reddetti. Evden çıktıklarında Liz oldukça kaygılanmıştı ama bunu Bernie'ye belli etmedi. Bu sihirli geceyi hiçbir şeyin bozmasını istemiyordu. Önce Modern Sanatlar Müzesi'ne akşam yemeğine gittiler ve kendilerini bir anda parlak, göz kamaştıran elbiseler ve birbirinden güzel mücevherlerin ortasında buldular. Fotoğrafçılar resim çekebilmek için yarışıyorlardı. Liz, Bernie ile aralarında mükemmel bir uyum olduğunun farkındaydı ve sıkıca sarıldığı Bernie'nin kolunda gururla yürüdü. Flaşların ışıkları çevrelerinde parlayıp duruyordu. Liz, kendi fotoğraflarının da çekildiğini biliyordu. Bernie zaten sosyetede kentin en zarif mağazasının yöneticisi olarak tanınmaya başlamıştı ve pahalı elbise giyen kadınların çoğu onu tanıyordu. Müze, Kaliforniya'ya özgü etkinlikler ile süslenmişti. Etraf gümüş ve altın rengi balonlar, altın püskürtülmüş ağaçlar ile doluydu. Her koltukta süslü kağıtlara sarılmış hediyeler göze çarpıyordu. Wolf'te erkekler için tıraş losyonu, kadınlar içinse parfüm hazırlamıştı. Özellikle ambalajlarından hangilerinin Wolf'un armağanı olduğu kolayca anlaşılabiliyordu. Masaların bulunduğu büyük salona doğru yürürlerken kalabalık onları sıkıştırdı. Ve Liz bir fotoğrafçı fotoğraflarını çekerken kolunu sıkan Bernie'ye gülümsedi. "Hoşuna gitti mi?" dedi Bernie. Liz başını evet anlamında salladı ama eğlendiğini söylemek zordu. Gece elbiselerinden oluşmuş korkunç bir kalabalık vardı. Oradaki mücevherlerle birkaç kuyumcu dükkanı açılabilirdi herhalde. Ama bütün bunların yanı sıra heyecanlı bir atmosfer de vardı. Orada bulunan herkes önemli bir şeyin parçası olduklarının farkındaydılar. Liz ve Bernie masalarını Teksaslı bir çift, müze kütüphanesinin müdürü ve karısı, Wolf'un önemli müşterilerinden biri ve beşinci kocası ve belediye başkanı ile paylaştılar. İlginç bir masaydı. Sohbetler yemek ve şarap servisi yapılırken iyice koyulaşmıştı. Herkes yaz tatillerinden, çocuklarından, çıktıkları son yolculuklardan ve Plácido Domingo'yu son görüşlerinden söz ediyordu. Plácido Domingo, Renata Scott ile özellikle La Traviata'yı oynamak için San Francisco'ya uçmuştu ve bu, opera severler için muhteşem bir zevkti. San Francisco'daki opera açılışları, müzik tutkusundan çok itibar ve moda ile iç içe olmak zorundaydı. Bernie bunu aylar önce duymuştu ama pek aldırdığı yoktu. Bu gece iyi vakit geçiriyorlardı ve böyle güzel bir yerde Liz'le birlikte olmak gerçekten büyük bir zevk veriyordu ona. Plácido Domingo ve Renata Scott onun ilgisini ayrıca çekiyorlardı tabii ama Bernie opera hakkında pek fazla bir şey bilmiyordu. Ancak daha sonra opera binasına doğru yürürken Bernie bile o anın yoğunluğunu hissedebildi. Fotoğrafçılar tekrar ortaya çıkmışlardı. Opera binasına girenlerin resimlerini çekiyorlardı. Dışarıdaki kalabalığı polis kordonu kontrol ediyordu. İnsanlar sırf operaya giden şık insanları görebilmek için oraya toplanmışlardı. Bernie birden kendini Oscar ödülleri törenine katılıyormuş gibi hissetti. Kalabalığın da Gregory Peck ya da Kirk Douglas'ı değil de kendini beklediği duygusuna kapıldı. Liz'i polis kordonunu yarmaya çalışan kalabalıktan koruyarak binadan içeri sokmayı başarmıştı. Yukarıya localarına çıktılar. Yerlerini kolayca buldular. Bernie çevresine baktığında bir sürü tanıdığını görebiliyordu. Hepsi de Wolf'un müşterisiydiler. Aslında gece başladığından beri kendi sattığı elbiselerin çok fazla olduğunu görmek Bernie'yi çok mutlu etmişti. Ama Liz, muhteşem Rönesans tarzı elbisesi ve altın file içindeki saçlarıyla oradaki kadınların en güzeliydi. Bernie, herkes onlara hayranlıkla bakarken Liz'i öpmek için içinde dayanılmaz bir istek duydu. Ama ışıklar karardı ve ilk perde başladı. Plácido Domingo ve Renata Scott ile birlikte olağanüstüydüler. her yörden nefes kesici bir geceydi bu. İlk perde bittiğinde Liz ve Bernie de diğerlerini izleyerek bara gittiler. Şampanyalar su gibi akıyordu ve fotoğrafçılar tekrar çalışmaya başlamışlardı. Bernie gece başladığından beri Liz'in düzinelerce fotoğrafının çekildiğinin farkındaydı. Ama Liz bütün bunları önemsemez görünüyordu. Utangaç ve mütevazi bir havası vardı. Kendini onun yanında emniyette hissediyordu. Bernie'nin yaptığı her şey mükemmeldi Liz'e göre. Bernie Liz'e bir bardak şampanya uzattı ve kalabalığı seyrederek şampanyalarını içmeye koyuldular. Birden Liz Bernie'ye bakıp kıkırdadı. Çok komik, değil mi? Bernie sırıttı. Gerçekten de komikti. Bütün bu boğucu zerafet ve kendilerini bu kadar önemli zanneden insanlar gerçekten de komikti. Gerçi insanın monoton yaşamı içinde hoş bir değişiklik. Değil mi Liz? Liz tekrar gülümseyip başını salladı. Ertesi sabah gidip haftalık alışverişini yapacağını ve pazartesi günü de tahtaya basit toplamalar yazacağını düşünüp gülümsedi. Sanki her şey gerçek dışı. Galiba bu sihirli operanın bir bölümü, dedi Bernie. San Francisco'nun en önemli olayının bir parçası olmak hoşuna gitmişti. Daha da önemlisi bunu Liz'le paylaşıyor olmasıydı. Her ikisinin de ilk opera açılışlarıydı bu ve Bernie hayatı boyunca bütün ilklerini Liz'le paylaşmak istiyordu. Bernie başka bir şey söylemeden ışıklar yanıp söndü. Vaktin geldiği bildiriliyordu. Gene dönmeliyiz dedi Bernie kadehini bırakarak. Üstelik birçok insanın kadehlerini bırakmadığını gördü. Ama çanların ısrarlı çağrısına uyarak barı terk ettiler. Localardaki birçok insan barda kalmayı tercih etmişti. Konuşup gülüyor ve içki içiyorlardı. Bu da San Francisco geleneklerinden biriydi. Bar ve dedikodular birçok insan için operadan önemliydi. İkinci perdede localar yarı yarıya boştu. Kendi locaları da öyle. Ama ikinci perdenin sonunda dışarı çıktıklarında barın tıklım tıklım olduğunu gördüler. Liz, Bernie'ye mahcup bir ifadeyle baktı ve hafifçe esnedi. Yoruldun mu tatlım? Biraz. Muhteşem bir gece. Ve gece henüz bitmemişti. Daha sonra Tıra Derviş'teki kaptan kabinde yemek yiyeceklerdi. Bernie oraya her zaman giderdi. Burada yemek yedikten sonra Sithel'de opera balosunda biraz kalacaklardı. Bernie sabaha karşı 3'ten ya da 4'ten önce eve dönmeyeceklerini tahmin etti. Fakat bu San Francisco'da sezonun açılışıydı ve tacın en büyük mücevheri sayılıyordu. Katlanmak zorundaydılar. Son sahne bittikten sonra arabaları onları Tıra Derviş'e hızla attı. Şampanya içip havyar yediler. Ayrıca bongo bongo çorbası ve mantar kreplerinden de aldılar. Liz içinde geleceğinin yazılı olduğu çöreğe güldü. İçinden seni her zaman senin onu sevdiğin kadar sevecek çıkmıştı. İşte bunu çok sevdim dedi Liz neşeyle. Bernie'ye de gösterdi. İnanılmaz bir geceydi bu. Domingo ve Scott arkadaşlarıyla birlikte köşedeki büyük masada oturuyordu. Birçok kişi onlardan imza istiyor, ikisi de mutlu ve heyecanlı görünüyorlardı. Bu muhteşem gece için teşekkür ederim sevgilim, dedi Liz. Ama daha bitmedi ki. Bernie masanın üzerinden uzanıp onun elini okşadı ve bardağına şampanya doldurdu. Liz kıkırdadı ve istemediğini söyledi. Bundan biraz daha içersem beni eve kadar taşımak zorunda kalacaksın. Ben hallederim, dedi ve kolunu yavaşça Liz'in omzuna doladı. Bakışları Liz'in içini ısıtıyordu. Oradan çıkıp Sithel'deki opera balosuna gittiler. Liz artık insanları tanımaya başlamıştı. Gittikleri her yerde herkes eğleniyor gibiydi. Hatta basın bile gevşemiş ve kendi aralarında eğlenmeye başlamıştı. Ancak yine de Bernie ve Liz piste vals yaparken onların fotoğraflarını çektiler. Liz'in elbisesi vals yaparken daha da güzel görünüyordu. Ertesi sabah gazeteye basılandı işte bu fotoğraftı. Bernie kollarında Liz'le opera balosunda dans ediyordu. Fotoğrafta elbisenin ayrıntıları göze çarpıyordu ama bunun da ötesinde sevgilisinin kollarında dans eden Liz'in gözlerindeki ve yüzündeki parlaklık kolaylıkla seçilebiliyordu. "Ondan gerçekten hoşlanıyor musun anne?" dedi Jane. İki eli çenesine dayanmıştı. Liz sabah kahvaltıda gazeteyi okuyordu ama başı da müthiş ağrıyordu. Eve saat 4:30'da gelmişti. Uyumaya çalışırken odanın etrafında fırıl fırıl döndüğünü hissetmişti. 4 ya da 5 şişe şampanya içmiş olmalıydılar. Hayatının en güzel gecesini yaşamıştı ama şimdi şampanyanın köpüklerini hatırladıkça midesi bulanıyordu. Ve Jane'le hiçbir şey hakkında tartışabilecek halde değildi. "Çok hoş bir adam ve seni çok seviyor Jane," dedi. Söyleyebileceği en doğru şeyin bu olduğunu düşünüyordu o anda. "Ben de onu seviyorum." Fakat gözleri bundan pek de emin olmadığını söylüyordu. Yazdan beri her şey çok karmakarışık hale gelmişti. Jane de içgüdüsel olarak onların bağlılıklarından etkileniyordu. "Neden onunla bu kadar çok çıkıyorsun?" "Çünkü ondan hoşlanıyorum." Sonunda söylemeye karar verdi. "Aslında bakarsan onu seviyorum." Anne ve kız masanın üzerinden birbirlerine baktılar. Liz, Jane'e bilmediği bir şey söylemiyordu ama Jane hayatında bu kelimeyi annesinin ağzından ilk kez duyuyordu. "Onu seviyorum." Liz'in sesi oldukça kararsız çıkmıştı bu kez ve bu yüzden kendine kızdı. Peki ne olmuş? Jane kalktı. Öfkeyle yerinden fırladı ama annesinin gözleri onu yakaladı. Bu kötü bir şey mi yani? Kötü bir şey olduğunu söyleyen mi var? Sen söyledin bu davranışınla. O seni de seviyor. Bunu biliyorsun. Ya nereden biliyorsun? Çünkü bunu bana söyledi. Liz ayağa kalktı ve kızına doğru yürüdü. Ona daha ne kadarını söylemesi gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Şeytan her şeyi anlatmasını söylüyordu ve zaten er geç söylemek zorundaydı. Belki çok geç olmadan söylemek daha iyi olacaktı. Kanepeye çöktü. Jane'i de dizlerine oturttu. Jane'in minicik gövdesi kaskata kesilmişti ama annesine daha fazla direnmedi. "Bizimle evlenmek istiyor Jane." Sessiz odada Liz'in sesi yumuşacıktı. Jane gözyaşlarını daha fazla tutamadı ve annesine sarılıp ağlamaya başladı. Liz'in de gözleri yaşarmıştı. Kızına sarıldı. "Ama onu seviyorum tatlım." "Neden? Yani neden onunla evleniyorsun? Böyle biz bize iyiydik." "Emin misin? Yani bir babanın olmasını istemedin mi?" Jane'in hışkırıkları birden kesildi. "Arada sırada bir başkası olmadan da iyiydik." Dahası hiç bilmediği babasının hayalini koruyordu küçücük kafasında. O daha bebekken ölen yakışıklı bir aktörün hayalini. "Belki de bir babamızın olmaması bizim için daha iyi olur. Bunu hiç düşünmüş müydün?" Jane burnunu çekti. "Artık sen onunla yatacaksın ve ben cumartesi pazar sabahları senin yanına gelemeyeceğim." "Tabii ki geleceksin," dedi Liz. Ama ikisi de artık her şeyin farklı olacağını biliyorlardı. Bazı bakımlardan iyi, bazı bakımlardan kötü, bazı bakımlardan da çok neşeli olacaktı. "Onunla birlikte yapacağımız güzel şeyleri bir düşünsene. Deniz kenarına, araba gezintilerine, deniz yolculuklarına çıkarız birlikte. Ayrıca onun ne kadar tatlı biri olduğunu bir düşün bebeğim." Jane başını salladı. İşte bunu inkar edemezdi. "Galiba ben biraz ona benziyorum. Sakallı olmasına rağmen." Annesine gülümsedi ve gerçekte bilmek istediği tek şeyi sordu. "Onunla evlendiğin zaman bile beni yine sevecek misin?" "Her zaman." Gözyaşları yanaklarından yuvarlandı ve Jane'e sıkıca sarıldı. "Her zaman, her zaman, her zaman." Jane ve Liz çıkan bütün gelinlik modellerini almaya başladılar. Nikah elbiselerini seçmek için Wolf'le birlikte gittiler. Jane hiç de sıkılmış görünmüyordu. Hatta oldukça eğlendiği bile söylenebilirdi. Çocuk reyonunda Jane'e elbise seçmek için bir saat oyalandılar ve sonunda aradıklarını buldular. Boynunda minik bir gül goncası ve belinde de pembe satenden kuşağı olan beyaz bir kadife elbiseydi bu. Tam da Jane'in istediği gibi. Liz'e elbise seçerken de aynı beceriyi gösterdiler. Elbise seçimlerinden sonra Bernie onları San Francisco'da öğle yemeğine götürdü. Ertesi hafta haber New York'ta duyuldu. Paul Berman öğrenmiş, haber hızla perakende satıcıların çevresine ulaşmıştı. Bernie, Wolf'un en önemli adamlarından biriydi. Neşeli ve meraklı Berman, Bernie'yi aradı. "Benden bile sakladın değil mi?" Gülümsediği sesinden anlaşılıyordu. Bernie utançla cevapladı. Aslında hiç de sanıldığı gibi değil. Aşk rüzgarı batı sahillerinde esiyormuş. Öyle duydum. Söyle bakalım, yalnızca bir dedikodu mu yoksa gerçek mi? Berman, Bernie'yi uzun zamandır tanıyordu ve onun için seviniyordu. İçinden onun için en iyisini dilemişti. Kız kim olursa olsun Bernie'nin akıllı bir seçim yapmış olduğundan emindi ve en kısa zamanda onunla tanışmak istiyordu. Evet, haber gerçek. Ama bunu benden duymanı isterdim Paul. Boş ver Bernie, sen devam et. Kız kim? Benim tek bildiğim, 4. kattan bir gelinlik satın aldığı, diyerek güldü Berman. Söylenti ve dedikoduların hiç eksik olmadığı minik bir dünyada yaşıyorlardı. Adı Liz, öğretmen. Gerçek bir Chicagolu. Daha sonra buraya göçmüş. 27 yaşında ve Jane adında çok tatlı bir kızı var. Noel'den sonra evleniyoruz. Her şey yolunda görünüyor. Soyadı ne? O'Reilly. Paul kükredi. Miss Finn ile birkaç kez karşılaşmıştı. Annen bu işe ne dedi? Bernie gülümsedi. Ona henüz söylemedim. Söyleyeceğim zaman bana da haber ver Bernie. Yakında buralarda kıyamet kopacak sanırım. Sence olgunlukla karşılayacak mı? Hiç sanmam, dedi Bernie. Berman yine gülümsedi. Neyse, sana iyi şanslar dilerim. Gelecek ay buraya geldiğinde Liz'i de görebilecek miyim? Bernie'nin önce New York'a, sonra da Avrupa'ya gitmesi gerekiyordu. Ama Liz uzun boylu bir plan yapamamıştı. Çalışması ve Jane'e bakması gerekiyordu. Gelecek yıl içinde bir ev bulmalıydılar. Kısa bir süre sonra New York'a döneceklerinden ev satın almak anlamsızdı. Sanırım Liz gelemeyecek. Çok meşgul. Ama seni nikahta görmekten mutluluk duyacağız Paul. Küçük bir davet düşünmüşlerdi. 50-60 kişiden fazlasını istemiyorlardı. Bir yerlerde basit bir yemek yedikten sonra Hawaii'ye gideceklerdi. Liz'in okuldan bir arkadaşı onlar yokken Jane ile birlikte yeni evlerinde kalmaya söz vermişti şimdiden. Gelmeye çalışırım, dedi Berman. Hem New York'a geri dönmek için bu kadar acele etmene gerek yok. Jane'e New York'ta bir okula kaydettirmek istiyorum. Oldu. İyi. Gelecek hafta seni New York'ta görürüm. Ayrıca tebrikler, dedi Berman telefonu kapatırken. Bernie gözlerini gökyüzüne dikti. Akşam yalnız kaldıklarında olanları Liz'e anlattı. Telaşlanmıştı. Tanrım, eğer Chicago'da yaptıkları gibi bana 3 yıl takmalarına izin verirsem kahrolurum. New York'a gittiğin zaman onunla konuşamaz mısın? Konuşmaya çalışacağım. Ertesi hafta New York'a karşılıklı oturduklarında Paul Berman, Bernie'ye geri dönüş tarihi için kesin bir şey söylemedi. Yalnızca birkaç ay için oraya gönderildim Bernard. Orada şube açmak bizim için önemli bir adımdı. Biliyorsun, bu bizim her zamanki anlayışımız. Çok güzel ve ben 8 aydır oradayım. Ama mağaza 5 aydır açık. Bir senen daha var. Sabret. Sana ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyorsun. Mağaza ancak senin yaptıkların ve yapacaklarınla yerine oturabilir. Sen bizim en iyi adamımızsın. Bir sene daha ha? Bu çok uzun bir zaman. Bir yıl sanki bir ömür kadar uzun geliyordu Bernie'ye. Bu konuyu 6 ay içinde yeniden konuşuruz. Paul konuyu kapatmıştı. Akşam mağazadan ayrıldığında oldukça üzgündü. Ailesiyle buluşmak için yanlış bir gün seçmişti. Scarsdale'e gitmeye zamanı olmadığından Lacote Basque'de buluşmaya karar vermişlerdi. Annesinin onu görmek için ne kadar sabırsızlandığını biliyordu. Akşam üzeri annesine çok güzel bir çanta aldı. 5 kertenkele derisi çantanın kaplan gözünden bir de tokası vardı. Juicy'nin en son çıkardığı modellerindendi ve bir çantadan çok sanat eserini andırıyordu. Otelden lokantaya giderken yüreği dop doluydu. New York'un o güzel Ekim akşamlarından biriydi. San Francisco'da da her şey çok güzeldi. Ama New York'ta olunca her şey çok özel bir anlam kazanıyordu. Etrafta her şey canlıydı. Taksiler klaksonlarını çalarak geçiyorlardı. Gökyüzü çok şık giyinmiş bir bayan gibi taksilerle restoranların arasında gerilmişti adeta. Mükemmel giyinmiş insanlar limuzinlerin içinde tiyatrolara, konserlere ve partilere gidiyorlardı. Bernie birden New York'tan uzak geçirdiği 8 ayda neler kaçırdığını düşündü. Liz'in yanında olmasını istedi ve bir dahaki sefere onu da yanında getireceğine kendi kendine söz verdi. Baharda Paskalya tatilinde bir iş yolculuğu ayarlayabilirdi. Lacotte Baskin'in kapısından içeri hızla girdi ve en sevdiği lokantanın seçkin havasını derin derin içine çekti. Duvarlardaki süsler hatırladığından çok daha güzeldi. Işık gibi masaların arasında dolaşıyordu. Gri elbiseler içinde bir sürü adam birbirleriyle gevezelik ediyorlardı. Hepsi de aynı havadaydı. Para ve güç. Bernie etrafına bakındı ve Metrotel'e işaret etti. Annesiyle babası daha önce gelmişler, en arkadaki dördüncü masada oturuyorlardı. Yanlarına vardığı zaman Miss Finn ızdırap dolu bakışlarla oğluna baktı ve boğulmakta olan bir insanın telaşıyla oğlunun boynuna atladı. Bernie'yi çok utandıracak tarzda bir buluşmaydı bu. Annesinin mutsuz ifadesini görünce kendisinden nefret etti. Merhaba anne. 8 ay görüşmedikten sonra bütün söyleyeceğim bu mu? Merhaba anne. Miss Finn çok şaşkın görünüyordu. Bernie annesi tarafından azarlandığını herkesin duyduğu hissine kapılmıştı. Burası bir lokanta anne. Lütfen facia yaratma. Facia mı? Anneni 8 aydır görme, sonra ona yalnızca merhaba de. Ve bu da bir facia olsun, öyle mi? Bernie masanın altına girip kaybolmak istedi. Annesinin sesi en uzak masalardan bile duyuluyordu. Seni Haziran'da gördüm anne, dedi alçak sesle. San Francisco'daydı ama. İyi işte. Çalışmadığın zamanlarda bile bizi görmeye gelmedin. Mağazanın açılış telaşı sırasında bile onlara zaman ayırmaya çalıştığını kabul etmeye yanaşmıyordu annesi. Çok iyi görünüyorsun. Konuyu değiştirmenin tam sırasıydı. Babası kendisine buzlu bir bourbon, annesine de Rob Roy ısmarladı. Bernie de kir istedi. Nasıl bir içki bu, diye sordu annesi kuşkuyla. Geldiğinde bir dene. Çok hafif bir içki. Harika görünüyorsun anne. Şansımı tekrar denedi. Bütün konuşmaların annesiyle kendi arasında geçmesine üzülüyordu. Babasıyla en son ne zaman ciddi bir konuda konuştuklarını hatırlamıyordu bile. Mr. Finn'in Kotbaski'ye gelirken tıp dergilerini birlikte getirmeyişi yeterince şaşırtıcıydı zaten. İçkiler geldi. Bernie kirden bir yudum aldı ve annesine uzattı. Miss Finn içmeyi reddetti. Bernie evlilik konusunu ne zaman açması gerektiğine karar veremiyordu bir türlü. Eğer yemekten önce söylerse annesinin bir facia yaratıp onu utandırması mümkündü. Yemekten sonra söylerse annesinin onu dürüst olmamakla suçlayacağını biliyordu. Önce söylemek çok daha dürüstçe geldi yine de. İçkisinden bir yudum aldı. Sana iyi haberlerim var anne. Sesinin titrediğinin farkındaydı. Miss Finn oğlunun önemli bir şey söyleyeceğini sezmiş, bakışlarını atmaca gibi üzerine dikmişti. New York'a geri dönüyorsun. Henüz değil. Ama söyleyeceğim şey bundan daha iyi. İkramiye mi aldın? Bernie nefesini tuttu. Bu oyuna bir son vermeliydi. Evleniyorum. Bir anda her şey durdu. Biri sanki Miss Finn'i sandalyesine çivilemişti. Sessizce Bernie'ye bakıyordu. Yeniden konuşana kadar 5 dakika geçti. Mr. Finn her zamanki gibi hiçbir şey söylememişti. Bir açıklama yapmayı düşünüyorsun herhalde. Bernie kendini sanki uyuşturucu satarken yakalanmış gibi hissetmeye başlamıştı. Derinlerde bir yerde öfkesinin giderek kabardığını hissetti. Harika bir kız anne. Onu seveceksin. 27 yaşında ve bugüne kadar gördüğüm en güzel kız. 2. sınıf öğretmeni. Son cümleyi Liz'in işe yaramaz biri olmadığını kanıtlamak için söylemişti. Dansöz, garson ya da striptizci değildi. Jane adında küçük bir kızı var. Yani boşanmış. Evet, Jane 5 yaşında. Annesi araştıran gözlerle ona baktı. Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? San Francisco'ya gittiğimden beri. Yalan söylüyordu ve bu da kendini 10 yaşında gibi hissetmesine neden oluyordu. Yanında getirdiği fotoğrafları çıkardı. Liz ve Jane'in Stinson plajında çekilmiş çok tatlı resimleriydi bunlar. Resimleri annesine ve babasına uzattı. Ruth Finn gözlerini oğluna dikti. Gerçeği öğrenmek istiyordu. Haziran'da geldiğimizde bizi neden tanıştırmadın? O zaman ben de onu tanımıyordum. Yani onu henüz birkaç haftadır tanıdığını ve evleneceğini mi söylemek istiyorsun? Miss Finn her şeyi açıklanması imkansız hale getirmişti. Sonunda meselenin özünü ortaya koydu. Yahudi mi? Hayır, değil. Bernie bir an annesinin bayılacağını sandı. Tanrı aşkına bana öyle bakma. Hayatta herkes Yahudi olmak zorunda değil. İçlerinden birini seçebileceğin kadar Yahudi var ama. Hangi dinden peki? Kendi kendisini işkence ediyordu. Ama her şeyi bir an önce öğrenmeye kararlıydı. Katolik. Adı O'Reilly. Aman Tanrım. Gözlerini kapatarak arkasına yaslandı. Ve bir an bayılacağını sandı. Bernie endişeyle babasına döndüğünde onun sükunetle elini sallayarak bir şey olmadığını anlatmaya çalıştığını gördü.